neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Haftanın son günündeki Hayatın Sesleri başladı. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Ve ben Nilgün Doruk. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi 15.55'e dek. Ancak bugün sizlere son programımız olduğunu da hatırlatmak istiyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sizlerden kısa bir izin istiyoruz. Ancak 31 Temmuz günü yine beğeneceğinizi umduğumuz programlarımızla, konuklarımızla, müziklerimizle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet, her zaman olduğu gibi sizler programımızın ilk müziğini dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza lezzet hikayeleri. Ve lezzet hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar Nilgün Hanımcığım.
Evet, bugün kekikten konuşacağız. Çünkü kokusuyla, faydalarıyla, çeşitleriyle aslında soframızın, özellikle etlerimizin vazgeçilmezlerinden kekik.
Evet. Şimdi yaz mevsiminde de olunca Ramazan'ı da atlattık, artık mangallara gidilmeye başlanır.
Evet.
Mangallara gidince de en çok aslında şöyle söyleyelim, kullandığımız baharatlar arasında tuz ve karabiberi eğer sabit alırsak, çünkü onu her zaman kullanıyoruz, hı-hı, olarak algılarsak, ardından kullandığımız en fazla baharatlardan bir tanesi kekik.
Evet.
Ve kekiği biz normalde geçmişte sadece dağlardan toplarken şimdi artık yetiştiriciliği de yapılıyor. Türkiye'de 3 tane variyete var aslında, alt variyeteler. Hepsi kekik ama işte limon kekiği, dağ kekiği, su kekiği diye.
Ne farkları vardır aralarında?
Yetiştiği yer, ortam anlamında. Evet. Bir de birazcık hani koku anlamında çok az fark var ama bunu anlamak...
Hangisinin aromasıdır en güzel olan?
Dağ kekiği tabii ki daha aromatiktir. Çünkü hani daha doğaldır. Bu sebeple toplanıyor olması ama kalite şöyle diyelim buna. İçeriğindeki besin değerleri ve kalite değerleri açısından fark yok. Hmm. Ama lezzet ve aroma tabii bu şundan da çok fark eder. Yani yetiştiği yer, yani bir Erzincan'ın dağında yetişen kekikle bir Denizli'nin dağında yetişen, bir İzmir'in dağlarında yetişen kekik mikroklima anlamında, yetiştiği toprak anlamında farklılıklar gösterebilir. O anlamda hani kısa nüans farkları vardır damak zevki açısından ama genel anlamda bakıldığında hepsi kekik olarak adlandırılıyor.
Evet, bazıları böyle çok küçük küçük yaprakları halinde, bazıları da biraz böyle uzun uzundur.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Onun farkı
şöyle,
nedendir?
Şöyle işte tür farkından kaynaklı, evet. Mesela kekik olup böyle top yuvarlak yuvarlak olanları var. Bir de yaprak yaprak olanları, hı-hı, var. Bir de top kekik dediğimiz aslında kekik tamamen büyüdükten sonra tomurcuğa döndüğünde yuvarlak bilye kekik olarak diye adlandırılan ve dünyada da çok fazla kabul gören bilye kekik vardır.
Hmm.
Aslında mümkün olduğunca eğer alabiliyorsak, görürsek karışım kekikleri değil de o bilye kekiklerden alıyor olmak ya da kekiği dal şeklinde alıyor olmak, kendimiz kurutuyor olmamız çok daha iyi olur. Neden derseniz, yani bunu gördüğüm için de çok rahat söyleyebiliyorum ve kötü de değil aslında, açıklamasını da yapacağım. Karışım vardır mutlaka. Yani aslında biz sadece yapraklarını ve o aromatik yerlerini yememiz gerekirken fabrika sahipleri o dalları da içine katıp, hı-hı, kırarak onu da işin içine kattığında aslında aromatik olmayan sap kısmını da biz eğer karışım alırsak alıyoruz.
Evet.
Sebebi de şundan kaynaklı.
Dolayısıyla kokusu bazen onun için daha,
evet,
az oluyor demek
aynen
ki.
Aynen öyle. Hmm. Aynen öyle. Çünkü yurt dışına bile ihraç ediyoruz biz.
Önce ne kadardır ihracatımız?
Evet, onu da söyleyelim. Biz Türkiye'de, Türkiye olarak, Türkiye coğrafyasında dünyanın %75 kekik ihtiyacını biz karşılıyoruz.
Ciddi bir rakam.
Çok ciddi bir rakam.
Evet.
Ana aktör biziz.
Hı hı.
Hani bazı böyle Pakistan gibi, Hindistan gibi ya da Mısır gibi Afrika ülkelerinde yetişiyor olmasına rağmen ihracat anlamında dünyaya biz pazarlıyoruz. Yani yurt dışındaki dinleyicilerimiz aldıkları her kekiğin 3/4'ü Türk kekiği.
Hmm.
Ama farklılıklar neden var? Şimdi ihracata gönderirken kalite anlamında örneğin Amerika çok aromatik olmasını istemiyor. Çünkü tamamen saf kekik gönderdiğinizde onlara ağır geliyor.
O ve, zaman işte o saplısını onlara,
evet,
gönderebilirsin.
Öyle yapıyoruz. Aynen öyle yapıyoruz. Evet, aynen öyle yapıyoruz. Çünkü hatta bazı zaman mesela ada çayı sapını bile işin içine katıyorlar. Çünkü sap kısmı odunsu bir,
evet,
olduğu için lezzette herhangi bir katkısı yok. Diyor ki örneğin şu andaki fiyatlardan söyleyeyim $6 saf kekik örneğin. Adam diyor ki bana $4 gönder. Şimdi $4 gönder deyince bu sefer,
evet,
onun içine o odunsu kısmından koyup aroması birazcık daha düşük oluyor. Kalitesi birazcık daha düşük. Ha, o da kekik mi? Evet, çünkü asıl bizim tükettiğimiz kısmı, aromatik olan kısmı yaprakları ve bilye kısmı, yani tohum, hı-hı, kısmı. Böyle aldıklarında onlar öyle talep ettikleri için daha doğrusu fiyatlandırmayı ona göre yapıyorlar. Yani ben şöyle söyleyeyim, ihracatta $2.5 $8 arasında bir ürün gamına sahibiz kekik olarak.
Peki biz ne kadardan alıyoruz? Türkiye fiyatları nedir?
Türkiye fiyatları da aşağı yukarı budur. Yani 10 lira kilogram. Ama, hı-hı, bunu tabii şey olarak düşünmeyin. Bunlar toptan satışlar.
Evet.
Çünkü burada çok büyük kayıp oluyor. Herkes böyle küçük küçük gramajlara koyduğu zaman.
Evet.
Sizin alım gücünüze göre 3 liralık 5 liralık yerlerde satış fiyatları bu aradadır. Ama kilogram olarak bakıldığında hani en kalitelisi 40 lira 50 liraya kadar çıkabilir kilogram anlamında. En düşüğü de 10-12 lira civarında olabilir. Ama siz mümkünse...
Zaten kilolarca alınacak bir şey değil.
Tabii.
Aromasını da kaybetmemesi açısından.
Aynen. Ama mümkün olduğunca mesela dinleyicilerimiz Türkiye'ye geliyorlarsa yurt dışından yazın. Çünkü çok fazla, hı-hı, buraya gelirler. Geldiklerinde eğer çarşıda böyle dağ kekiği satanlar görürlerse onlardan alıp gölge bir yerde. Güneşte değil. Güneşte çünkü bu sefer aromaları dağılır. Altı eğer mümkünse elekli bir yerde, altından hava alacak gölge bir yerde koyup kurutup Onu sıyırarak, dalından sıyırıp.
Peki ne zaman toplanıp kurutulması uygundur? Örneğin hani Mayıs ayı nanesinin çok daha iyi olduğu söylenir de kekik içinde böyle bir ay var mıdır?
Şöyle söyleyelim, yetiştiriciliğinde ondan birazdan bahsedeceğiz ama yetiştiriciliğinde normalde ta Eylül-Ekim'de dikilir. Hı hı. Böyle ilk hasadını Haziran başlarında, Mayıs sonlarında ilk hasadı yaparız.
Evet.
Ardından süreç biraz daha uzar. Temmuz'un ortasına doğru bir daha hasat yapılır. Eğer iyi bir yerse, sulanıyorsa sonlarına doğru böyle Eylül gene gibi dinlenmeye girmeden bitkiler bir kere daha biçilir. O dönemde hemen erken dönemdekinde tohum olmaz. Onun için özellikle dağ kekiği alınanlar, yani dağdan kendiliğinden yetişen kekiklerde böyle Haziran sonuna doğru, yani bu aylarda başında böyle hafif bilye şeklinde tomurcuklar varsa,
evet,
alırken ona dikkat etsinler. Onun için o daha aromatik olacaktır. Evet. Çünkü tohumları olduğunda.
Özellikle yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz, evet, bu aylarda gelmeye başladılar memleketlere. Dolayısıyla giderken o mis kokulu kekikleri de götürebilirler.
Götürebilirler. O kurutma işlemini yaptıktan sonra mutlaka ağzını, yani kavanozun içine koyup kapattıklarında, kullanacakları kadarlık kısmını aldıklarında kekik kolay kolay aromasını bırakmaz. Çünkü,
peki ömrü var mıdır? Şu kadar zamanda tüketilmeli gibi.
Bu kodekse göre, yani toplanan kekik değil ama gıda kodeksine göre 2 yıl dayanabilir kapalı ambalajla.
Evet.
Ama hani mümkün olduğunca her yıl tazeliyor. Çünkü çok pahalı bir şey de değil.
Evet.
Her yıl tazeliyor olmak aromasını koruması anlamında çok önemli.
Evet.
Bunu sadece yemeklerimizde kullanmayalım. Yani normalde çay olarak tüketebiliriz. Bunun tazeyken turşusunu kurabiliriz.
Turşusu.
Evet.
O çok ilginç geldi. Nasıl kuracağız turşuyu?
Normal aslında turşu kurar gibi kuruluşu.
Peki hemen, lezzeti nasıl? Kekik tadını alıyor muyuz turşuda?
Tabii. Alıyoruz. Onun aroması çok güçlü oluyor. Gene hani özellikle sap kısmı da var dedik ya.
Evet.
Sap kısmı değil, o ucundan kırılabilecek şekilde olan tazelerinden normal turşu yaparmış gibi işte dağ kekiği alıp içine limon koyup biraz zeytinyağı koyup sarımsak, sirkeyle ve pul biberle bir karışım yapabiliriz. Bu özellikle o içindeki bütün aromayı o suyuna geçirdikten sonra kendimize ondan kış aylarında böyle içimizi ferahlatsın diye ya da biraz öksürük olursak rahatlıkla ondan içebiliriz. Yani
evet,
onu kurup böyle yağlı da, hafif yağlı da olması sebebiyle bize aroması, çünkü sadece kekiği, mesela şöyle yağlarımız var bizim, zeytinyağlarımız var. Zeytinyağının içerisine böyle dağ kekikleri koyup aromalı yağlar elde ediyoruz.
Evet.
Çünkü kendisi de yağlı bir bitki kekik.
Hatta normalde bazı restoranlarda o saf zeytinyağının içine,
evet,
kekik koyulup servis yapılır.
Aynen.
Ki o aynı kekikli zeytinyağı siyah zeytinin üzerine de dökülür,
evet,
değil mi?
Evet, limonlayıp yediğimizde, hı-hı, o aromayı zaten alırız. Onun için hani bunu yapmak da mümkün. Öyle de sadece zeytinyağının içinde de bekletebilirler. Ama böyle turşusunu da kurabilirler. Turşu kuruyor olmak içerisinde sirke ve tuz olmasından ve limon olmasından kaynaklı bütün içindeki nefaseti dışarı geçirecektir.
Evet.
Öyle olduğu için de hani öksürük falan olduğumuzda, hani o kış mevsiminde aromayı daha fazla alacağız ve bize daha faydalı olacaktır. Denemelerini tavsiye ederim.
Evet,
buradan
çok
giderken,
enteresan,
evet,
gerçekten. Şimdi bir de suyu var.
Tabii.
Suyunun da mide ağrılarına özellikle iyi geldiği söylenir.
Evet.
Doğru mudur?
Doğrudur. Şimdi bununla ilgili ben çocukluğumdan anlatmak istiyorum. Benim dedemin kız kardeşi, yani benim büyük halam aslında kekik suyu ve kekik yağı çıkartırdı. Şimdi nasıl yapıyor diye böyle biz,
evet,
büyük bir hevesle bakardık. İmbik sistemi kuruyor aslında. Yani büyük bir kazan, altında kekikler, onun üstüne basacak şekilde bir taş, onun üstüne bir kazan daha ama o kazanın dışına suyu çıkacak şekilde sistemi kurardı. Yani su altına ateş yakınca kaynıyor, su buhar oluyor. Buharla yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıda soğuk su var. O soğuğa çarpınca tekrar yağmur gibi aşağıya iniyor. Öyle inerken hem yağını çıkartır.
Peki bu kaç günde oluyor?
Bir günde, bir sabahtan
günde
başlayıp böyle, ama ne kadar çıkartmak isterse. Şimdi normalde kekiğin kendi acılığı da vardır. Böyle kaynayınca acır da zaten.
Evet.
Bize çocukken korkutmak için televizyon dolaplarının üzerine bir fincan koyarlardı. bak yaramazlık yaparsanız kekik suyu içerir size derlerdi. Biz de korkardık böyle. Çünkü gerçekten gerçek kekik ve yağ ile birlikte yani bu ilkel yöntemle yapılanlar. Şu anda yapılanlarda yağını çekiyoruz. Çünkü asıl acılığı veren kekiğin suyundan değil, kekiğin yağından bir acılık
peki,
var.
Peki kaynama süresi önemli midir? Çünkü hani kaynadıkça acılaşıyor tabii, dediniz ya. Tabii. Daha çok çünkü kaynarsa daha acı
daha
olacaktır.
Daha acı olur. Mesela kekik birazdan çayı yapımını demlemeyle ilgili söyleyeceğim. Çok bekletirseniz, kaynatırsanız acır. Ve çünkü niye? Yağını dışarıya verir. O dışarıya vermesini engel olmak için mümkün olduğunca daha kısa sürede demliyor olmak lazım. Neyse böyle çıkardı ağzımız acırdı ama... Bizde toplan olmak diye bir kelime vardır. Nedir? Fazla yediğinizde böyle hani karnınız şişer, soda içmeye ihtiyacı duyarsınız. O zaman soda içtiğinizde aslında rahatlamazsınız. Ama kekik suyu içerseniz rahatlarsınız. Yarım çay bardağı ya da bir fincan içiyor olmak mideyi rahatlatmak adına, mideyi korumak adına çok faydalıdır.
Peki acımış olması mide ağrısını artırmaz mı acaba?
Yok yok o acılık öyle yağ olduğu için onu öyle düşünün. Evet. Yani yağlar zeytinyağı da içinler içini sıvasın evet, şeklinde. Evet. Bir kere zaten vücudu kuvvetlendirici özelliği var. Suyu anlamında da kekin kendisinde de var bu genel özellik anlamında ama suyunda özellikle mideyi rahatlatma, idrar yollarını açma. Bunlar hep geleneksel anlamda kullanılan yöntemler olduğu için bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Yani bunu evet. Tıp camiası bile çünkü içindeki etkin maddeden kaynaklı bu tür özellikleri var. Mesela cildinize sürdüğünüzde onu ölü hücreleri alma, saçınızı yıkayabilirsiniz böyle masaj yapar gibi. Oradaki işte kepek oluşumunu engelleme. Hatta saç mesela bunu gene söylem anlamında diyorum bunu. Anadolu'da saçı çıkardığını ya da gürleştirdiğini söylerler mesela yıkadığınızda.
Kekik suyunu. Evet.
Böyle bir özelliği var. Gene kekik yağını şey de yapabilirsiniz. Hani zeytinyağıyla birebir karıştırıp gene saç tiplerini, saçları güçlendirmek için kullanabiliriz bu anlamda.
Peki yağını nasıl elde ediyoruz?
Yağını satın almak lazım. Şu anda yani o benim halamın, büyük halamın yaptığı yöntemde bile bir şişenin üstüne hemen böyle bekledikçe eğer alınmadıysa ya gözükür zaten kekik ya ama şimdiki yöntemde bildiğiniz imbik sistemiyle onun suyla buharını çıkartıp üstünden yağını almak yöntemiyle yapıyorlar. Yağ çok kıymetli. Gene dünya pazarında biz söz sahibiyiz. Kekik yağını fiyatları bile neredeyse biz belirliyoruz. Ve kekik yağı kozmetik sanayinde çok ciddi kullanılıyor. Dezenfekte özelliği müthiş derecede dezenfektedir.
Öyle mi?
Dezenfektandır evet. Yani şöyle düşünün. Bir ortamda bakteriyel bir küf olsun mesela duvarınızda. Onu kekik suyuyla ve kekik yağı ya da suyu da etkilidir ama kekik yağıyla oraya fıslatın şeyi küfün olduğu noktayı küfün gelişimi durur.
Çok enteresan.
Onun için evet kekik yağının antibakteriyel olduğu için mesela elinize sürün o birçok elinize sürdüğümüz dezenfektanların içerisinde mutlaka kekik yağı vardır. Örneğin bir şey bozulmasın istiyorsunuz hani bir zeytinyağı koyun üstüne bozulmasın kekik yağı ile böyle üstünü yıkayın ya da temizleyin o kesinlikle küf tutmayacaktır. Hatta o kadar ileri götürelim bazı tavuk işletmelerinde özellikle organik tavuk işletmelerinde kümesi temizlememiz gerekiyor. Yeni bir tekrar tavuk almak için oraya.
Evet.
O temizleme işlemi sırasında okulüptüs yağı ile kekik yağını kullanıyoruz.
Evet.
O kadar evimizde de hani kullanabileceğimiz aslında dezenfektan anlamında kullanabileceğimiz çok önemli bitkilerden bir tanesi kekik benim için ve hani faydalarını saymakla bitiremeyiz. Hatta şeyler bile var. Yani Peygamber Efendimiz zamanında bile söylediği cümleler var kekik şifadır diye. Bunun dışında mesela nefesimizi açar, astım bronşitimiz varsa gerek koklayarak gerek yediğimizde bunu rahatla görebilir. Zaten kekik yağını yağ olarak alıp burnunuzu çektiğinizde ya da mesela bıyıklıysanız ya da burnu dudaklarınızın üstüne sürdüğünüzde dudağınıza sürerseniz yanar, acıdır dedik. Ama hafif sürdüğünüzde içinize çektiğinizde nefes almayı sağlar. Gene ilaç sanayinde birçok burun spreyinde nefes açıcı olarak kekik yağı kullanılır. Etkin maddesi kekik yağıdır.
Evet, çok enteresan gerçekten. Suyuyla, yağıyla, tozuyla, aynen, topuyla o kadar faydalı ki baktığımızda.
Evet, kalp mesela rahatsızlıklarını, kalp çarpıntılarını sakinleşmeyi sağlar. Gece yatmadan önce içersek rahat uyku uyumamızı sağlar kekik. Gene ondan bahsedeyim, az önce söyledik. En fazla 5 ile ya 3 ile 5 dakika arasında bardağınızın içinde bekletin. Hadi maksimum 7 dakika. Ondan
şimdi
daha...
kaynamış suyu bardağa koyuyoruz, sonra kekiği atıyoruz herhalde. Değil mi? Evet, demlenmesini bekliyoruz.
Genelde zaten dal şeklinde, bu tür içebileceğimiz kekikler dal şeklindedir. İçine atıyoruz onu. Bir 3-5 dakika bekledikten sonra mutlaka çıkartın. Bekletmeyin sonuna kadar.
Evet.
Çünkü sonuna kadar bekletirseniz o acılı, yani her de geçen dakikada o acılığı hissedeceksiniz.
Evet.
Onun için onu hissetmemek adına mümkün olduğunca demleyip ondan sonra çıkartabiliriz. Gene çaydanlık gibi demleyebiliriz. Çay gibi demleyebiliriz.
Acımaz mı o zaman?
Yok, ama işte gene çok kısa süre.
Kısa.
Yani
evet.
3-5 dakika süzdükten sonra mesela oradan başka bir kaba alıp oradan içmeye devam etsek çok daha iyi olur.
Evet. Gerçi çayı tozu kadar, işte etlerin, zeytinin, zeytinyağının içinde kullandığımız kekik kadar çok sevilmez herhalde, değil
tabii,
mi?
Tabii, tabii.
Biraz farklıdır o tat.
Bir de şeyi söylemek istiyorum. Normalde bundan önce sadece dağda yetiştiriciliği yapılıyordu. Yani dağda insanlar toplayıp çuvallarla getiriyorlardı. Ama günümüzde artık yetiştiriciliği yapılmakta, benim memleketim olduğu için altını özellikle çizmek istiyorum.
Denizli bu
Denizli'de,
arada
evet,
hatırlatalım.
Hatırlatalım. Denizli'de Gözler kasabası var. Bir kasaba. Burası bir kooperatif. Bütün o kooperatif üyeleri oradan, yerli halktan oluşuyor. Hı hı. Önceden orası zaten dağlarında en çok kekik toplanan yerlerden birisiydi. Hı hı. Sonra acaba bunu diksek yetişir mi diye çalışmalar başlattılar. Üniversiteden de destek aldılar. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan destek aldılar. Şimdi orada bir fabrika var. Demin dedik ya, dünyanın %75'ini biz karşılıyoruz. O %75'in neredeyse %60'ını, yarıdan fazlasını da sadece Denizli karşılıyor.
Hmm.
Çünkü orada yetiştiriciliğini yapıyor. Karton kutulara koyuyor. Aldığınız bütün baharatçılardaki keklerin büyük bir kısmı, en azından yarıdan fazlası Denizli'de yetişiyor.
Evet.
Ve besin değerleri anlamında bakıldığında ya da aromatik değerleri anlamında bakıldığında dağda toplanandan çok da farklı değil. Çünkü mikroklima onu dikildiğinde ona o özellikleri kazandırıyor.
Aslında hemen her yerde de yetişiyor diyebiliriz,
tabii, tabii,
herhalde.
Tabii, tabii,
çünkü
tabii.
Şu anda Ankara'daki pek çok sitenin bahçesine baktığımızda,
tabii,
o çiçeklendirme yapılırken aralarında mutlaka o kekikleri de,
tabii,
görebiliyoruz.
Kesinlikle görebiliriz. Hatta yeni böyle yapanlar da var. Saksılar halinde satışı yapanlar, hani evinde,
evet,
insanlar taze kekik, hı-hı, kullansınlar diye. Çünkü hani kurusunu etin üstüne attığımız gibi normal pişirirken taze bir dalı da içine koyuyor olduğumuzda orada da aromasını almak mümkün.
Hı hı.
Ya da marine ederken, yani zeytinyağıyla marine ettik. Kuru kekik yerine iki tane, bir defne, taze defne yaprağı, bir tane de kekik koysak, kekik dalı koysak onun o aromatik yapısını almasını sağlarız bu anlamda. Ben bir şey daha uyarıda da bulunmak istiyorum.
Tabii.
İçindeki etkin maddesi sebebiyle çok fazla tüketiyor olmak sıkıntı yaratabilir.
Yani ne açıdan?
Mesela bağırsak sisteminin çalışmasını sağlıyor normalde. Böyle bir özelliği var.
Hı hı.
Ama siz devamlı içerseniz, devam derken çok fazla içerseniz,
hı hı,
bu sefer ishale neden olabilir.
Hı hı.
Ya da kalp çarpıntısı, demin kalbe iyi geliyor. Bir bardak içtiğimizde günde, siz her gün bir sabah öğle akşam eğer alırsanız etkin madde çok yüksek olduğu için, özellikle kekik suyunda ya da çayını düzenli, o devamlı içtiğinizde kalp çarpıntılarına da sebep olabilir.
Hı hı.
O sebeple hani her şeyin fazlası zarar dediğimiz gibi, bunda da mümkün olduğunca, hani mesela benim babaannem o alışkanlığından, geçmişten gelen alışkanlığından dolayı her akşam yemeğinden sonra bir fincan içer. Mutlaka içer ama
mutlaka,
kekik suyunu.
Evet. Evet, evet.
Bir de gene bunu da söyleyeyim. Müthiş şey derecede bağışıklık sistemini koruyan, güçlendiren,
hı hı,
bir immün sistemi dediğimiz, immün sistemini güçlendiren yapısı var. Yani sırtımızı o yağıyla böyle sıvadıklarını, bizi sıvazladıklarını çok,
evet,
iyi hatırlıyorum. Ciğerlerimiz bir şey olmasın diye koruma amaçlı yapıyorlardı bunu.
Isıtan bir özelliği,
evet,
var
tabii,
demek,
tabii,
ki.
Yakan, yakan, hı-hı, bir özelliği var,
evet,
zaten yakıcı özelliğinden. Ve bize içirirlerdi devamlılığında. Böyle olunca da daha güçlü, daha sağlıklı oluyorduk. Onun için kekik suyunu ve kekiği evimizden eksik etmeyelim.
Etmeyelim. Faydaları saymakla bitmiyor gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ancak süremizin sonuna geldik. Kekiği konuşsak
ederim.
Herhalde bir bölüm daha çıkardı. Çok teşekkür ediyoruz
ben
bu
teşekkür
hafta
ederim.
İçinde sevgili Mehmet Efe. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Sağ olun. Çok
evet sevgili dinleyenlerimiz, Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Ne olur aç kapıyı, yine tat yüreğim acıyı, yenildik mi biz maziye, aç kapıyı. Darıldık kendimize, ucu yanmış resmimize, kaybolan ümidimize, gençliğimize. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım, ah gecelerin hesabını kimlere sorarım. Yanarım, yanarım, ne yapsam yanarım, ah gecelerin hesabını kimlere sorarım.
Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyicilerimiz, Türklerde spor kültürü köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün Kırkpınar yağlı güreşlerinden söz etmeye devam edeceğiz. Kültür unsurlarından söz edeceğiz bugün. Şimdi Kırkpınar yağlı güreşlerinde cazgırı, dellalı bizlere anlatabilir misiniz hocam, nedir?
Evet Nilgün Hanım, Kırkpınar yağlı güreşlerinin kültür unsurlarını geçen hafta anlatmıştık.
Evet.
Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırkpınar'ın belki en renkli kişisi cazgır. Aslında görevi bir nevi sunuculuk ama bu görevi oldukça şiirsel bir biçimde yapıyor.
Cazgar'ın bütün güreşçileri yakından tanıması, Kırkpınar'a gelmeden önce yaptığı güreşleri bilmesi ve dualarını okurken eşlendirdiği pehlivanların kuvvetli yönlerini söyleyerek hasmını uyarması, nasihat etmesi gerekir. Cazgar'ın senin sesinin gür olması, dua kurallarına uygun biçimde mısralar düzmesi gereken özelliklerdendir. Bir anı geldi aklıma.
Nedir?
Ben hafta sonlarında anlatmıştım. Yani Samsun'da şey yaparken yağlı güreşe de arkadaşımız Bekir Şahin diye bir arkadaşım vardı. O ben de gidiyordum. Bir köye gittik. Bu Kavağa doğru bir köyde. Cazgır kekeme. Yani söyleyemiyor bir türlü. Yani dondum, üşüdüm, çıkmıyor, kelime çıkmıyor. Onun yerine ben de söyledim yani. Böyle bir şey. Onun için bu şeyi yaparken bu sesinin şey olması lazım. Bunu ben bir kere yaşadım. Yani bir cazgırda aranacak niteliklerde nasıl öğretmen atanırken bazı şeyler aranıyorsa.
Cazgır olması gerekiyor yani.
Cazgırdaki şeyi olacak, evet. O manada. Tabii evet. O da farklı anlamları. Böyle bir şey yaşadım. Çıkmıyor yani, Özbay çıkıyor.
Bir türlü soyadınız gelmiyor.
Söyledik sonra da yani bayrağımızda bulunur. Yıldız İlhan Ayy'di. Bu da Samsun'dan Özbay dedi ama ben çok üşüdüm. Çünkü bir 2-3 dakika takıldı. Onun için cazgırın böyle bir takım özellikleri olması lazım.
Olması gerekiyor, evet.
İşte pehlivanları beden gücünden çok akıl gücüne güvenmeye, yenen ve yenilenleri dost kalmaya çağırıyor. Pehlivanlar da birbirlerini rakip değil, bir dost gibi görüyorlar. İnanın öyle. O sahada birbirlerini parçalıyor. Akşam aynı lokanda da yemek yiyorlar.
Evet.
Kardeş gibiler. Orada her şey orada bitiyor.
Ama spor o değil midir zaten hocam?
Tabii, sportif erdem.
Evet.
Bu kelimeyi tabii Türkçesi ne kadar güzel bir kelime. Sportif erdem. Fair play demenin hiç anlamı yok. Öz Türkçe konuşmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Arenayı kaldırın diyor, değil mi? Türkçe kullanın,
evet,
diyor. Evet. O zaman öz Türkçe kullanmamız lazım. Sportif erdem dememiz lazım.
Evet. Şimdi çok daha güzel.
Evet.
Hatta.
Güzel Türkçemizin güzel kelimelerini tabanca gibi. Ne
evet,
kadar güzel.
Evet.
Onu atarsak yerine ne koyacağız? Değil mi?
Evet, elbette.
Pehlivanlar da birbirlerine işte böyle saygı, dost gösterileri yapıyorlar. Gerçek sportmenlik. Pehlivan demek o esasında. Peygamber Efendimiz de sportmenliği işaret ediyor. Ben gerçek pehlivan hiddetlendiği, şiddetlendiği, gazaplandığı zaman nefsine hakim olandır buyuruyor. Ne kadar güzel. Ya, bu sözün evet, dünyadaki bütün spor tesislerine asılması lazım. Örnek sporcu davranışı açısından. Cazgır meydandaki birliği korumaya çalışır. Pehlivanları tek bir ruh gibi bir arada tutar. Cazgır'ın konuşmaları ruh üzerinde bir tür motivasyon, heyecan ve uyarıcı etki yapmaktadır. Pirlerin onurlandırıldığı Allah ve misal atalar tarafından değerler ve normların dile getirilerek bir anlam kazandırıldığı sözler, pehlivanların güreşlerinde katalizör rolü oynamaktadır. İnisiyasyon törenleri, kolektif eylemler, toplumsal miras, kolektif ruha hitap etmek, manevi geneliğin otantikliğini koruyan Kırkpınar güreşlerindeki işbirliği içerisindeki çabalardır.
Evet. Peki hocam, birazcık da galibiyet ve mağlubiyetten söz edebilir miyiz lütfen? Yağlı güreşlerde nasıl belirlenir galibiyet ve mağlubiyet?
Nilgün Hanım, bunları şu başlıklar altında toplayabiliriz. Bir tanesine de açıklama getireceğim.
Evet.
Çivi yukarı, açık düşürme, bu önemli. Uygulanan bir oyun veya kendi hatası ile veya herhangi bir nedenle kalçası üstü yere düşerek göbeğin açılmasıdır. Yine bakın, gök tanrı inançlarından, değil mi?
Evet.
Evet. Diğeri sırt üstü gelmek. Mesela bazı güreşler oluyor, ben görüyorum. Orada spiker şeyi sunuyor, yağlı güreşi. Sırt aşağı attı. Bu bir terim değildir. Bu çok yanlış bir şey. Böyle evet, bir yayın yapan bir insanın böyle bir şey söylemesi olamaz.
İşte o da yağlı güreşleri bilmesi gerekiyor.
Bilmesi
aslında
gerekiyor ve vasıflı olmayan bir insan eline de evet, bunların verilmemesi lazım.
Evet, evet.
Mesela diyor ki orada bir güreşçinin özürüyle, organıyla ilgili şeyler söylüyor. Kör Nazım'ın çırağı diyor. Olmaz. Bunu diyemez. Demeye hakkı yok. İnsanın bu tür şeyleri söylenemez. Kemik sesleri geliyor diyor. Nerede yağlı güreşte kemik sesleri geliyor? Ona kurallar müsaade etmez. Dualı çayır. Neresi dualıymış? Bunu kim söylemiş? Diyanet fetva mı vermiş bununla ilgili? Böyle olmayan şeyleri varmış gibi göstermek, güreşin kendi terminolojisine uymayan şeyleri söylemek, bunlar etik değil. Bunların da denetlenmesi lazım. Müsaade edilmemesi lazım.
Evet. Evet.
Bunları da yeri geldi söylemiş oldum. Pes etmek.
Onu biliyoruz. Evet.
Ayakları yerden kesilmesi. Kesilmek. Niye ayakları yerden kesilince 3 adım atıldığı zaman yeniliyor? Kaldıran kuvvet yere vurur, kes diyor. O insana zararı vermesini engelliyor. Evet. İşte orada din devreye girmiş. Dini şeyler insana ve olan şeyi koruyor. Kispetin yırtılması neden? İşte din yine girmiş orada. Edep yerinin görülmesini yırtıldığı anda mağlup sayılırsın.
Evet.
Örtülüyor. Göbek diz altı arasını setre avret yerlerini örttüğü için kuralı getirmiş.
Kıspet o giyilen şalvar.
Şalvar demeyelim de deri pantolon dediğimiz evet. Çok özel bir şey. Aha. Başlı başına bir kültür.
Evet.
Kulakları çınlasın buradan İrfan Şahin. Bu güreşe onun yaptığı hizmeti hiçbir zaman unutamayız. Onun güreş yaptığı kispetlerle Kırkpınar'da çok büyük baş pehlivanlar yetişmiştir. Ve dünyada bu işi en iyi bilen kişi şu anda Biga'da yaşayan İrfan Şahin'dir. Çok iyi dostumdur kendisi de.
Sağlıklı ömürler dileyelim kendisine.
Ayrı bir şekilde ayrı bir şekilde Tarık Akan'a yaptığı kispeti anlattı bana. O anıları da anlatacağım size.
Hı hı.
İrfan Şahin'i inşallah özel bir program yaparız.
Umarız memnun oluruz.
Kispetin hocam. Sıyrılması ve çıkması.
Evet.
O da aynı şekilde. Bunlar yeniştir. Ve bu yeniklik durumlarından herhangi birisi oluşmuşsa yenen veya yenilen hangisi küçükse büyüğünün elini öper. O da onu alnından öper. Beraber çıkarlar.
Ne öyle güzel. Şey. Evet tam
usta çırak
spora, ilişkisi. Evet spora da çok uygun evet. Gerçekten. Şimdi bir de hocam yağlı güreşlerde peşrev vardır. Nedir peşrev? Peşrevi de paylaşır mısınız lütfen bize?
Nilgün Hanım karşılaşmadan önce pehlivan vücudunu ve adelelerini gevşetmek için güreşe hazırlık amacı taşıyan peşrev yaparlar. Ellerini yere, çimene ve sonra ağzına ve alnına sürerek teyemmüm ederler, temizlenirler.
Hı hı.
Pehlivanların kıbleye, güneye doğru aynı anda ileriye doğru peşrev yaparak yürümeleri heybetli bir görünüm sergiliyor. Sanki ordunun savaşa gidiyormuş gibi aynı anda, aynı ahenkli bir şekilde hareketleriyle ve pehlivanlar davul zurnanın sesine ve ritmine doğru bir şekilde ellerini birbirine, sonra oyluklarına vurarak ve başlarını sağa sola döndürerek ileri geri ahenkli yürürler ve sonra diz çöküp, 3 defa yerden temenna ederler. Bütün bu hareketlere pişrev deniyor. Fasça bir kelimedir.
Evet.
Isınma, ön ısınma. Mesela siz bir konsere gittiğiniz zaman astolist önce çıkıyor mu?
Evet.
Üvertürler çıkıyor değil mi?
Evet.
Önce taksim oluyor. Ondan sonra işte bunun da kendine özgü bir giriş ritüeli var. Bir de çıkış ritüelleri var. Öyle bir başka bir şey gibi değil. Futbol gibi değil. Yani sahada herkes bekliyor. Hakem düdüğü çalıyor. Yok öyle bir şey.
Evet. Makamla başlanacaksa o makamın peşrevini dinliyoruz
bu
önce.
Bu da giriş ve çıkış ritüelleri var. Bir yani kendine özgü bir şey. Büyük bir kültür. Zaten buna çok derinlemesine bir şekilde gireceğiz.
Evet.
İşte bu peşrevin de kendisine has bir usulü kaidesi var. Acemi pehlivanlar ya da gösterişe meraklı pehlivanlar iyi peşrev yapıyor desinler diye var kuvvetleriyle sıçrıyorlar, el ayak atıyorlar. Halbuki peşrevin gayesi vücudu ısıtmak için yumuşak ve yormadan yapılmalıdır. Çünkü pehlivan gerçek gücünü, kuvvetini güreşte sarf edecektir. Sen karga kovalamıyorsun ki. Peşrevin de bir adabı var. İşte bu devletimiz, Spor Bakanlığı bu peşrevi en iyi çekenlerin acele belgesellerinin yapılması lazım. Gelecek nesilleri bırakmamız lazım. Çünkü iyi peşrev çekenler de kayboluyor.
Evet, evet, evet. Doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi peşrevden sonra güreşe nasıl başlanıyor?
Nilgün Hanım, peşrev bittikten sonra alanda dolaşmaya başlayan güreşçilerden birisi elini kispetine vurarak rakibine işaret veriyor. Bu sesi duyan bir güreşçi ona doğru gelir ve karşılaştıklarında önce el sıkışıyorlar. Sonra ters yönde yürümeye başlayınca ellerini ağızlarına ve alınlarına götürerek selam veriyorlar. Tekrar alanda dolaşmaya başlıyorlar.
Hı hı.
Kısa süre dolandıktan sonra yine kispetlerine ellerini vurarak işaret verip birbirlerine doğru yürüyüp karşılaşınca iç tarafta kalan ayaklarını yan yana getirip paçalarının şirazelerini, yani paçaları yokluyorlar.
Evet.
Tekrar yani iyi bağlamış mı şeylerini ayrılıyorlar. Bundan sonra güreşe giriş başlar. İki rakip karşılaşınca elense ederler. Boşta kalan ellerini birbirlerine tutuşarak sallarlar. Sağlı sollu. Ayak ve ensedeki elleri değiştirip tekrar öbür elleri birbirine tutarak sallanır ve ayrılırken geride bulunan ayaklarının topuk kısmında veya baldırından temenni ederler.
Yani bu ritüeller yerine getirilmeden güreşe başlanmaz.
Abi, öyle şey olabilir mi Nurgün Hanım? Bunun adabı bu. Bu.
Ya da yani, eksik yapılamaz. Böyledir.
Bu doğu notasının yerini değiştirebilir misiniz Nurgün Hanım? O doğu notası tapulu arazi gibidir. Bu da öyledir yani. Evet. Değiştiremezsin. Bu adedi kadimedir. Öyle oturmuş. Sen o kadar yiğitsin ki anlamı. Ben senin ayağının bastığı toprak olayım veya ayağının bastığı toprak başımın üstünde olsun manasına geliyor. Dördüncü hareket olarak birbirlerini kucaklıyorlar, sıvazlıyorlar. İlk önce yaşça küçük olan büyüğü, sonra da büyük küçüğü sıvazlar. Yine alanda dolaşan güreşçiler kisvetlerini ellerini vurup işaret vererek güreşe başlamak üzere birbirlerine ağır ağır yaklaşır ve güreşe girerler.
Evet ve böylece güreş başlamış olur. Peki şimdi birazcık da yağlı güreş oyunlarının teknik yönünden söz edelim isterseniz hocam.
Nilgün Hanım, yağlı güreş kuvvetin etkisini azaltan ve güreşçileri daha dengeli olmak için uyanık bulunmaya zorlayan zeytinyağı ile yağlanarak yapıldığı için kara kucağı oranla yapılması zor bir güreş türüdür. Kara kucak adamı keser, çok süratlidir. Bu yönden oyunları da hem daha çok ve hem de fizik kuralları bakımından daha tekniktir. Dengeye dayalı. Hı hı. Kara kucakta oyunlar %90, %80, %85 kuvvet ve vücudun ağırlığı ile %10 da denge ağırlığının etkisiyle uygulanıyor. Halbuki yağlı güreşte kuvvet ve vücut ağırlığının oyun uygulamadaki etkisi %50. Denge ağırlığının etkisi de %50'dir. Yağlı güreşin tamamen denge güreşi olduğunu belirten atalarımız, bir dirhemlik yerini bulsa sırt aşağı atar diyor. Hı hı. Sözü en özlü ve doğru bir sözdür.
Evet.
İşte yağlı güreşteki oyunların teknik yönünü böyle görmemiz lazım. Denge üzerine. İşte Türk milleti dengeli bir millettir. Bakın bir tür stratejiler oluyor değil mi? Nasıl karar veriyor? Savaşçı bir millet. Aniden karar veriyor mu?
Evet.
Çok stratejiktir Türk milleti. Hepsi öyledir.
Dolayısıyla bu denge siyasetini
tabii öyle Türklerle böyle mücadele etmeyi öyle kolay değil. Çok büyük bir savaş geleneğinden gelen büyük bir Türk milletinin büyük bir tecrübesi var. Güreş de savaştır biliyor musunuz? Batı'da anlamı mücadele etmektir.
Evet. Ama o mücadeleyi ritüellerince ritüelleriyle yerine getirmek,
özgüven
evet.
vermek, kendini korumak. Hı hı. Değil mi bu manada?
Evet. Peki şimdi ayakta ve yerde uygulanıyor yağlı güreşlerin çoğu. Şimdi bu oyunların isimlerinden de söz edebilir miyiz acaba? Nedir o
Nilgün
oyunların
Hanım,
isimleri hocam?
Nilgün Hanım, sizin de bahsettiğiniz gibi yağlı güreş oyunlarının kökeni kara kucak güreştir.
Evet.
Bunun yanında kara kucağın haricinde de yine yağlı güreşe özgü oyunlar geliştirilmiş olabilir. Güreş oyunlarının sayısı belli değildir. Çünkü her pozisyonda birkaç oyun uygulamak mümkündür. Bunu tespit de çoğu zaman güçtür. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ayakta uygulanan oyunlar var. Evliya Çelebi bunları tek tek bahsetmiş. Şimdi onun zamandaki o isimler kesme, şirazi, kesebent, peş kabza, yanbaş, iç kabza, boğma, karaku bir sürü oyunlar var. Bunların günümüzde de böyle bir sürü oyunların isimleri var. Bunları işte bel çaprazı, borçalama, aşırma boyunduruk, kara zelve, kas kanadı, çenge bunları çoğaltabiliriz. Yerde uygulanan oyunlar var bir de. Sarma gibi, ters kepçe, taşlama gibi işte iç kazık, dış kazık, ters sarma, paça kasnak, sarmadan dönme gibi kendine özgü oyunlar var. Çok bunların sayılarının hepsini şu anda söylemeye gerek yok.
Evet.
Bunları böyle söyleyebilirim.
Evet. Peki program akışı nasıldır hocam?
Nilgün Hanım, güreş Kırkpınar'da yapılan spor yarışmalarının en önemlisidir. Kırkpınar'a tarihi değerini veren de onu yaşatan da güreştir. Bu nedenledir ki atalarımız bu geleneksel kuruluşun süresiz yaşayabilmesi için hiçbir millette bulunmayan ağalığı ve yasa gibi geçerli olan adeti kadimeleri saptayarak güreşi ve güreşçileri korumuştur. Güreş yarışmaları panayırın birinci günü başlar. Hı hı. İkinci günü devam eder. Üçüncü günü de final güreşiyle sonlanır. İlk iki gün belli boylar yapılır. Daha sonra diğer boyların güreşçileri sanır. Bunları şimdi modernleşme sürecinde Edirne Belediyesi ve Güreş Federasyonu ortaklaşa çalışmasıyla belli bir program içerisinde, bir de biliyorsunuz bu alta şeyden Kıdırellez'den Temmuz'a çekildi. Sanayileşme süreci endüstrileşme ile birlikte insanların serbest zaman vakitleri bu tarafa doğru, o zamanlar insanların zamanları çoktu. Medyanın, televizyon yayınlarının şeylerine göre ayarlanıyor. Onun için bu programlar Kırkpınar'dakine göre değişir ama diğer organizasyonlardakine de onlara göre, kendine göre belirleniyor.
Evet. Şimdi hocam biraz da ödüllerden söz edelim isterseniz. Ödülleri nelerdir? Neye göre verilir?
Ödül olmasa zaten bu yağlı güreş olmaz yani. Ödül çok önemli. Şimdi gündemde bir Arda Turan meselesi yaşıyoruz ödüllerle ilgili. Burada ona da demek yani ne kadar haklı olursa olsun.
Elbette.
Bir milli sporcu, millet seni oraya getirmiş. O davranışı yapmaması lazım.
Evet, örnek insan.
Kesinlikle yani yapmaması. Sporcular. Çünkü oraya kendi başına da ben bu sporu bıraktım diyemez. Ona hakkı da yok. Millet seni oraya getirmiş. Millet ona karar verebilir. Hı hı. Senin her şeyini tutuyor. Türk milleti için benim canımdan azizdir demesi lazım. Ben onun için canımı veririm demesi lazım. Bu meselede hemen devreye girilip bu hocalarıyla bunların barışık halde olması lazım. Sonra bu aynı insanların aynı uçağa konulması nasıl oluyor? Bu meseleyi biliyorsanız olmaması lazım. Yani olayın haklı yönleri ayrı ama bir milli sporcu örnektir, rol modeldir. Bunu da söylememiz lazım yeri geldiği zaman.
Üstelik hani şimdi az önce bahsettiniz güreşlerde küçüğün büyüğe saygısı, nerede yenilse o? De yenilse de elini öpmesi, ki oradaki insan yaşıt bile olsa tabii davranış çok çirkin ama kendinden yaşça çok çok büyük bir insana çok daha çirkin tabii.
Çünkü milli bir sporcu yani ne kadar haklı olsa da
elbette
rol model ve örnek bir insan.
Evet.
Bu ödül Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara eskiden hayvanın erkeği veriliyordu söylemiştim.
Hı hı.
Şimdi artık para veriliyor ve 1920 yılında yapılan güreşlerde mesela birinci gün başı kazanana 5 altın lira verilmiş.
Hı hı.
Küçük boy pehlivanlar ise mesela at, koyun, koç, tosun, sığır gibi canlı hayvanlar veriliyordu. Adeti kadimeydi bunlar. Erkek olması tercih edilir. Bu ödüller güreşleri seyretmeye ve pehlivanlarını güreştirmeye gelen köy ağalarının getirdiği hediyelerden ve ağanın kendi malından oluşur. Şehirlerden gelenler ise ağa çardağında kahve, çay içip sohbet ederken oturduğu minderin altına bir miktar para bırakır.
Hı hı.
Ağanın katkılarıyla Kırkpınar'ın bütün gideri ve ödülleri karşılanır. Kırkpınar güreşlerinde verilen ödüller devrin kültür hayatını, İhtişam ve zenginliğini göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Kırkpınar güreşlerindeki ödüller de kurumlaştırılmıştır. Kırkpınar güreşlerinde en büyük ödül baş güreşlerinde 3 yıl üst üste birinci olan baş pehlivana verilen altın kemerdir. Şimdi bu altın kemer de tabii daha sonradan bizim kültürümüze girmiş bir şey. Ben olsam mesela şu anda ben spor bakanı olsam bu ödülü eskiden böyle hayvanın erkeği mi veriliyordu? Mesela boğa veriliyordu. Altından boğa döker veririm.
Evet.
Yani yaparım.
Şükür.
Evet.
Peki hocam birazcık da bu güreş havalarından söz edelim. Çünkü Kırkpınar yağlı güreşlerinde çalınan havalar farklı galiba birazcık değil mi? Evet.
Yağlı güreşlerin günahının pehlivanlar kadar müzisyenler de manevi zevklerimizi bizlere tattırıyorlar. Manevi susuzluğun var olduğu son yıllarda bu susuzluğu biraz olsun giderebiliyoruz. Kırkpınar müziği, pehlivan havaları bu tarihi ve ananevi güreşlere renk ve ses getiren en güzel varlıktır. Tarihin derinliklerinden gelen bu müzik, tarihi şan ve zaferle dolu Türk'ün zafer duygularını uyandıran, ruhu coşturan ve Türk'ün şan ve şerefinin sesidir. Atalarımızın, dedelerimizin, babalarımızın duygularıyla kuvvet bulmuş bu pehlivan havaları, güreş havaları bize gurur, moral, heyecan ve şevk veriyor, coşturuyor. Müziksel göndermelerle tarihimizle övünmeyi ve aslımızı anmayı sağlıyor ve hatırlatıyor. Bu müziklerle yağlı güreşte pehlivan tabii bir ritimle müziğe uyarak güreşini yapmaya çalışıyor. Bunun kendine özgü havaları var. Hüseyin'i makamında veya değişik Cengi Harbi makamları, hı hı, var. Bunlar akışına göre güreşin değişebiliyor. Güreşin temposu değil hızlandığı zaman onlar da yavaşlıyor. Davul zurna ekibi de.
Evet.
Mesela İbrahim Karabacak biraz esmer olduğu için Roman kardeşlerimiz çok onu çok kendilerinden benimsemişler. O güreşe çıktığı zaman neredeyse yani o davullar gümbür gümbür inliyor yani.
Evet. Hocam güreş bu. Anlat anlat bitmez evet. Ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik. Hayatın Seslerinde Türklerde Spor Kültürü köşemizde. Bugün de bu hafta da sonuna geldik diyeceğim, ancak sezon sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Sizden küçücük bir izin istiyoruz. Bizler 31 Temmuz Pazartesi günü Türkiye'de saatler 15'i gösterdiğinde yine başkentte sizleri bekliyor olacağız. Program ekibimiz Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar ve ben Nilgün Toruk diliyor ve istiyoruz ki izin sonrasında yine sizlerle birlikte olalım. Görüşünceye dek hoşça kalın, yine birlikte olmak dileğiyle. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.